Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Emma ba'd. Erkam Radyomuzun değerli dinleyenleri, hepinize hayırlı cumalar diliyor. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Cenab-ı Allah programımızı, sohbetimizi hayırlara vesile eylesin. Başta nefis ve şeytan olmak üzere zamanımızın şerlerinden ve şerlilerinden bizleri ve evlatlarımızı, torunlarımızı, neslimizi muhafaza eylesin. Çünkü ben gelecek nesil konusunda çok endişeliyim. Cenab-ı Allah isterse güneşi de batıdan doğdurduğu gibi bu tehlikeleri de bertaraf eder. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Ancak Cenab-ı Allah'ın bazı şeyleri yaratması da yine kendi koyduğu kanunlara bağlı. Biz gayret etmedikçe Allahu Teala nimetlerini bize göndermez, azabı bizim üstümüzden kaldırmaz. Ve en leyse lil insani illa ma sa'a buyurmuş. İnsan için ancak çalıştığının karşılığını veririm demiş. Bu girişten sonra bugünkü programımız birkaç bölümden oluşacak. İlk bölümü bugünün Türkçesiyle, bugünün ifadesiyle öz eleştiri bölümü olarak vasıflandırabiliriz. Öz eleştiri aslında yeni bir tabir. Çok mu kötü? Değil ama benim istediğim anlamda da değil. Niye değil? Öz eleştiri kişinin kendi kendisini tenkit etmesi, eleştirmesi demektir. Fakat burada ölçü kim olacak? Eğer ben benim yanlışlarımı ararken ve bulurken yine ölçü benim nefsim olacaksa hem savcı hem hakim durumunda kalmış olurum. Bizde bunun aslında adına nefs-i levvame denilir. Kendini kınayan nefis demektir. O nefs-i levvamede ölçü Allah ve Resulüdür. Onların koyduğu hükümlerdir. Yani nefs-i levvame konumunda olan bir Müslüman, hatalarını araştırırken, Rabbim ne demiş, ben ne yapmışım? Rabbim yasakladığı halde hangi günahları işlemişim? Bu bana yakıştı mı? Bundan sonra ben bundan nasıl kurtulurum? Diye düşünecek, İlla ma rahime Rabbi. Rabbim merhamet etmezse ben kurtulamam. Bu durumdan, bu hatalardan beni kurtaracak olan da Rabbimdir diye düşünecek. İşte bizdeki adı nefs-i levvame, ölçüsü de Allah ve Resulünün koyduğu kurallara göre kendimizi gözden geçirmemiz demektir. Efendim, konumuzla biraz doğrudan ilgili olmasa bile dün duyduğum bir haberi iletmek istiyorum. Evvela hepimizin bildiği bir şey var. Tehlikelerden birisi uyuşturucu tehlikesi. Evlatlarımızı, torunlarımızı tehdit ediyor. Okullara kadar gidiyor bu uyuşturucu tüccarları, insafsız insanlar, çocukları müşteri edinmek için elinden geleni yapıyor. Öz eleştiri de söz konusu olunca, dünden işittim ki ileri derecede uyuşturucu kullanan birisi tedaviden sonra bundan kurtulmuş. Demek ki eğer tedaviye azmedilirse, sıkıntılı ve uzun süren bir tedaviye katlanılırsa, bu tehlikelerden kurtulmak da mümkün imiş. Bunu duyduğuma sevindim. Çünkü bazıları diyordu ki belli safhadan sonra geri dönüşü yoktur diyordu. İnsan azmedince, Allah yardım edince demek ki onlardan da kurtulduğuna biliyor. Öz eleştirimizin ana başlığı nedir? Şu anda yeryüzünde ümmeti Muhammed'in, Müslümanların konumu iç açıcı değil. Bırakın maddi açıdan biraz daha fakir, biraz daha geride olduğumuzu, zulme karşı duramamanın, zalime karşı bir araya gelememenin ızdırabını ve çilesini çekiyoruz. Niçin böyle paramparçayız? Niye bir araya gelemiyoruz? Niye zalime haddini bildiremiyoruz? Niye dünyanın çeşitli yerlerinde mazlum olanlar hep Müslümanlar oluyor? Bu sorunun asli cevabının A şıkkı, kafirin ve Yahudinin had tanımamazlığıdır. İnsaf merhametten uzak olmasıdır. Dünya devletlerini hiçe saymasıdır. Arkama en kuvvetlisini aldım diye istediği her şeyi yapmaya kendisini yetkili görmesidir. Kafir kafirliğini yapacak da Müslüman niye Müslümanlığını yapmıyor diye soruyoruz. Ne zaman yapacak diye de bekliyoruz. O arada bendeniz şahsi kanaatimi arz edeyim. İsrail zalimine karşı en gür sesi çıkaran Türkiye'dir. En dik duran Türkiye'dir. Türkiye etrafına da İslam alemini bekliyor ama henüz gelmediler. Türkiye Cumhuriyetleri bekliyor ama henüz istenen netice yok. Efendim, bazı kardeşlerimiz de diyor ki lafla olmaz, gidip müdahale etmek lazım. Bu devlet işlerinde böyle hissi hareketlerle karar verilmez. Verilirse bunun faturası da ağır olabilir, geri dönüşü de zor veya mümkün olmayabilir. Onun için ana konuya dönerek, niye bizi zalimler ağlattı? Çünkü alimler ağlatsaydı, zalimlerin ağlatması durumunda kalmayacaktık. Biz alimleri dinleseydik, dinimizi, imanımızı, kitabımızı, Allah'ımızı, peygamberimizi, Kur'an'ımızı bize anlatanları dinleyip de halimize ağlayabilseydik, bugün zalimlerin karşısında ağlayamayacaktık. Ana başlığımız bu. Bunun üzerine bir kısım noktaları dikkatlerinize sunmaya çalışacağım. Malumunuz Cenab-ı Allah, "Hel yestevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun" buyurmuş. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Olmaz. Öyleyse her Müslüman, manşet cümlemi arz ediyorum, her Müslüman bildiğinin alimi ve muallimi, bilmediğinin cahili ve talebesi olması lazım. Yani bildiğini başkalarını öğretecek ama sağlam ve kesin bildiğini öğretecek. Öyle kulaktan dolma malumatla olmaz. Hele hurafelere dalarak dindarlık yapmaya çalışmak fayda yerine zarar verir. İkincisi de bilmediğini hiçbir kibir gurur göstermeden, enaniyete düşmeden bilenlerden öğrenecek. Efendim, dikkatle düşünülürse bundan daha tabii bir şey olamaz. Ben eğer ayakkabı boyamayı istiyor fakat bunu bilmiyorsam, bu işi bilen bir ustadan öğreneceğim. Bu kadar basit. Bir tarihte bir televizyon programında bir hukukçu, "Hocam," dedi, "ben dinimi sizden mi öğreneceğim?" Dedim ki, "Sen dinini benden öğreneceksin. Ben de hukuku senden öğreneceğim. Çünkü sen hukuk konusunda uzmanlık yapmışsın. Ben din konusunda ömrümün büyük bölümünü vermişim." Yani herkes bildiği konunun öğretmeni, bilmediği konunun talebesi olması lazım. Ve onları da can kulağı ile dinlemek lazım. Bilenlerle bilmeyenler bir olmaz. Öyleyse bilmeyenler her zaman bilenlerin bilgisine muhtaçtır. Bilenler bilmeyenlere yol gösterecektir. Bilmeyenler de bilenlerin gösterdiği yoldan gidecektir. Bakın, yolun doğruluğunu kabul etmek ayrı bir şey. O yola gitmek ayrı bir şey. Defalarca belki aynı misali veriyorum, affınıza sığınıyorum. Sigaranın kötü olduğunu, terk etmenin gerektiğini kabul etmeyen hiçbir sigara içen kardeşimiz yok. Bu kötü mü kötü? Terk etmek doğru mu doğru? E peki hadi terk et? Terk edemiyorum. Namazı kılmanın doğru olduğunu kabul etmeyen kimse yok. Hadi başla, başlayamıyorum. Demek ki alimin yol göstermesi yetmiyor, dinleyenin de o yola gitmesi gerekiyor. Bu cümleden olmak üzere bendeniz zaman zaman camilerde dile getirmişimdir. Mevcut durumumuz iç açıcı değil, burada mutabıkız. Bu iç açıcı olmayan durumun %50 faturası biz hocalarda, %50 faturası da siz cemaatta diyorum. Niye hocalarda istenilen tebliği kendimiz de yaşayarak yapamadığımız için? Onu anladık. Niye yarısı cemaatta söylediklerimizin %10'unu bile tutulmuyor, yerine getirilmiyor? Hocayı tenkitle, hocanın yanlışını bulmakla kendisini kurtaracağını zannediyor bazı kardeşlerimiz. Demek ki özet tekrar dönecek olursak, bilmeyenler bilenlerin bilgisine muhtaçtır, bilenler bilmeyenlere yol gösterecektir, bilmeyenler gösterilen bu yoldan gidecek, söyleneni uygulayacaktır. Sormak da bir ilimdir demişler büyüklerimiz. Bilmiyorsak bildiğimizi soralım. Aldığımız cevabı da uygulamaya çalışalım. Ancak soru birkaç şekilde sorulur. Bir, asli soru, sorunun asıl hedefi bilmediğini öğrenmektir, öğrenmek için sorulur. İki, kendisinin bildiğini göstermek için sorulur. Üç, toplum içerisinde güya bilmeyenler istifade etsin diye yine kendisinin bildiğini ortaya çıkarmak üzere veya orada konuşan vaizi, hocayı, mürşidi meşgul etme anlamında boş sorular da vardır. Bazen zıddına, tersine sorulan sorular da vardır. Onun için soru sormak ilmin yarısıdır demişler. Sorunun maksadı muhatabı zor duruma bırakmak değil, bilmek, öğrenmek, bilmediğini öğrenmek ve öğrendiğini uygulamak şeklinde olmalıdır. Alimleri iyi dinleyecek olsaydık, bize nereden geldiğimizi de öğretecek, nereye gideceğimizi de öğretecek, hayatı ölçülü yaşamamızı temin edeceklerdi, ederlerdi. Bilmeyenimiz var mı? Yok efendim, ruhlar aleminden gelmişiz. Yoktan Cenab-ı Allah bizi yaratmış. Sonra ahirete gideceğiz, ebedi hayat olacak. Ama işte büyükler buyurmuş ya, cehenneme inanıyorsunuz ama ondan kurtulmanın gereklerini yerine getirmiyorsunuz. Cennete inandığınızı söylüyorsunuz, ona ulaşmanın gereği olan ibadetleri yapmıyorsunuz. Öleceğinize inandığınızı söylüyorsunuz, hiç ölmeyecekmiş gibi çalışıyorsunuz diye sıralanmış. Bilmekle uygulamak farklı şeyler diye biraz evvel arz etmiştim. Bilenler, alimler, bilmeyenlerin kendilerine zimmetli olduğunu da bilirler. Yani ben bilgilerimi kendime saklarsam Allah-u Teala bana hesap sorar. Yarın kıyamette niye tebliğ etmedin, niye insanları, Müslümanları uyarmadın diye sorar diye bilmeyenlerin kendisine zimmetli olduğunu kabul eder. Bilmeyenler de bilenlerin bu zimmetine değer verip, ha bak hiçbir beklentileri olmadığı halde istirahatlarını terk ediyorlar, sıkıntılara katlanıyorlar. Öyleyse biz bu zevatı dinleyelim. Bunların söylediklerini dinleyince günahlarımız varsa ağlayalım ki zalimler bizi ağlatmasın. Alimler bizi ağlatsın da zalimler bizi ağlatmasın. Bilenler Allah rızasını gözeterek bildiklerini anlatmalı. Bilmeyenlerse mahcubiyetle ve kendilerini eleştirerek dinlemelidir. Ve gafletin gereği bir hayretin içinde olarak de değil, takdire şayan bir söz duyuyorum, söz dinleyeceğim, bunları ben hayatıma uygulayayım diye dinlemesi gerekir. Cenab-ı Allah bir başka ayeti kerime ki, Zümer suresi 71. ayet. İlk okuduğumuz ayet de Zümer suresinden idi, 10. ayet idi. Kulları arasında Allah'tan en çok alimler korkar buyurmuş. İnnemâ yakşallâhe min ibâdihil ulemâ. En çok alimler korkar. Niye? Onu en çok bildiği için. En büyük insan olarak en büyük alim kim? Efendimiz, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Cenab-ı Allah şefaatlerine nail eylesin. Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki, sizin içinizde Allah'tan en çok korkan benim, çünkü onu en iyi ben biliyorum, en iyi ben tanıyorum. Demek ki Allah'ı tanıyan Allah'tan korkarmış. Şimdi bir moda tabir, niye korkutuyorsunuz? Allah'tan niye korkalım? Allah korkulacak bir zat mıdır? Efendim biz onu severiz. Şimdi bunlar ucuz, tabiri caizse benim tabirimle prefabrik sözlerdir. Allah'ı seviyorsan 5 vakti hiç ihmal etmeden yerine getiriyor musun? Bazen kılıp bazen kılamıyorum. Hani seviyordun? Allah'ı seviyorsan orucu tam baştan sona tutuyor musun? İşte midemde rahatsızlık var, tansiyonum şöyle, şekerim böyle. Mazeretlere yatıyorsun. Ben Allah'tan kork diyorsam emirlerini yerine getir, yasaklarından kaçın diye söylüyorum. Sen eğer ben bunları severek yapacağım dersen başım üstüne. Ben bütün ibadetlerimi Allah'ımı sevdiğim için yapacağım. Ben bütün yasaklardan ve günahlardan da Rabbimi sevdiğim için kaçınacağım. Ali Gülala senin alnından öpülür. Ama Allah korkusunu yok edip nefisleri bir rahatlatmak için Allah'tan korkmaya gerek yok, onu sevmek yeterlidir sözü ibadeti ihmal edenlere bir rahatlık veriyor. Ben ondan endişe ediyorum. Madem ki alimler Allah'tan hakkıyla korkan kişiler, ayet-i kerimede böyle söylüyor. O güzel korkuyu alimler bize öğretseydi, biz de o öğrendiklerimizden dolayı ağlayabilseydik, alimler bizi ağlatacak, zalimler ağlatamayacaktı. Zalimlerin ağlatmasına zemin kalmayacaktı, ortam olmayacaktı. Korkunun içinde katıksız bir sevgi var. İnsan bilhassa çocuk 4-5 yaşlarında anadan babadan da korkar ama bir düştüğü zaman yine korkar, koşar anam diye anasının kucağına varır, babanın kucağına varır. Buradaki korku, İslam'ın tarif ettiği Allah korkusu, haşa Allah'tan kaçmak anlamında değil, yine Allah'a sığınmak anlamındadır. Hani üstad demişti ya, bu yük senden Allah'ım, çekeceğim, naçarım, senden sana sığınır, senden sana kaçarım. Senden sana sığınır, senden sana kaçarım. Buradaki Allah korkusu yine Allah'a rağbet etmek anlamındadır. Bizler de o alimlerin korktukları gibi korksaydık, alimler bizi ağlatmış olur, zalimler ağlatamazdı. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdu? Benim bildiklerimi bilseydiniz çok ağlar, az gülerdiniz. Demek ki bugün İslam alemi olarak, ümmeti Muhammed olarak herhalde hakkımızdan çok güldük ki şimdi zalimler bizi ağlatıyor. Sözün başında dedik ki biz de bir nefsi levvame durumuna geçmemiz lazım. Biz neler yaptık ki bunlar başımıza geldi dememiz lazım. Biz alimlerin Allah'ı sevdiğini bildiğimiz için onlar gibi sevebilseydik, alimlerin Allah'tan korktuğunu bildiği için onlar gibi korkmayı bilseydik, gözyaşlarımız kurtuluşumuza vesile olacaktı. Ağlayın, su yükselsin, belki kurtulur gemi. Anne, seccaden gelsin, bize dua et, evi. Şimdi ağlaya ağlaya, gözyaşlarıyla karaya oturan gemimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Kurtulur mu? Rabbim isterse eğer, sular büklüm büklüm vurulur, sırtına Sakarya'nın Türk tarihi kurulur. Bu gözyaşları bir araya gelir, sel olur, baraj olur ve kafiri mahvu perişan edebilir. Ama o gözyaşını o halisane duygularla dökmek lazım da. Malumunuz tıpta bir koruyucu hekimlik var, bir de tedavi hekimliği var. Koruyucu hekimlik daha hastalanmadan tedbir almak, tedavi hekimliği hastalandıktan sonra hastalıktan kurtulmaya çalışmak demektir. Ucuz olan, kolay olan koruyucu hekimliktir. Bizler de bu hatalara, bu günahlara, bu yanlışlara düşmeden evvel kendimize gelsek de koruyucu tedbirleri alsaydık, bugün kurtulma tedbirlerine başvurma mecburiyetinde kalmayacaktık. Pahalı olan tedbirleri ödemek mecburiyetinde kalmayacaktık. Ödediğimiz fatura çok ağır. Ödediğimiz fatura daha da ağırlaşıyor. Küresel ısınma da bütün insanlığın önünde dev bir tehlike olarak duruyor. Allah o hesapları inşallah tersine çevirir. Malumunuz, korku mu, ümit mi, korku mu, sevgi mi deyince bizim dinimizde şaşmaz bir ölçü var. El mu'minu beynel havfi ve raca. Müslüman korkuyla ümit arasında gidip gelecek. Müslüman korkuyla sevgi arasında gidip gelecek. Korku bir kanadı, sevgi de başka kanadı teşkil edecek. Hiçbir kuş ne kadar güçlü olursa olsun tek kanadıyla uçamaz. Kanadının geniş olması da kendisinin tek kanatla uçmasını temin etmez. İlla iki kanat olacak ve ikisini de kullanacak. Müslümanın yol alabilmesi için korku ve ümit kanatlarını beraber çırpması lazım. Yanılmıyorsam Hazreti Ömer Efendimiz'e istinad edilen bir söz, dünyada cennete bir kişi girecek deseler, acaba o ben miyim diye ümitlenecek. Dünyada cehenneme bir kişi girecek deseler, acaba o ben miyim diye korkacağız. Korkunun ve ümidin ölçüsü bu olmalı. Benim şu kadar ibadetim var. Ya kabul olmaz da yüzüme çarpılırsa? Benim şu kadar günahım var. Rabbim affeder de cennetine korsa. Allah'ın affı geniş. Rahmetim azabımı geçti demiş. Bütün her şeyi kuşattı benim merhametim demiş. Ümit korku. Ümit korku. Eğer biz korkuyla ağlayıp ümitle sevinmeyi başarabilseydik, zalimler bizi ağlatamayacaktı. Fakat ağlamamız gereken yerde ağlamayınca, korkmamız gereken yerde korktuk ve ağlamamamız gereken yerde ağlamaya devam ediyoruz. Her gün yüzlerce şehit haberi, neredeyse Müslümanlar bile buna alışmış vaziyette. Malumunuz, ağlama deyince bizde illa kötümser bir duygu değil, bir kere ağlamanın psikolojik faydalarını da bilenler söylüyor. Yakınını kaybeden, vefat eden, yakını vefat eden kişilerin ağlamaması için iğne yapılmasını doktorlar doğru bulmuyor. Bırakın ağlasınlar, duygularını dışarıya döksünler ve rahatlasınlar diyor. Ayrıca hele bu ağlama Allah korkusundan dolayı olursa, bir damla gözyaşı cehennem ateşini söndürmeye bile yeter. Yeter ki halisane olsun, ihlaslı olsun, kimsenin olmadığı yerde olsun. İnsanlar içerisinde olmasın. Ey gönül, madenin ne kadar yufka, ağlamana yeter bir kuş ötüşü demiş. Bazen bir kuşun ötüşü bile bizi ağlatabilirse ne mutlu bize. Zaman zaman göz kuruluğundan şikayet eder. Nice insanlar ağlayabiliyor da ben bir türlü ağlayamıyorum dediğimiz olur. Cenab-ı Allah bizi imtihandan geçiriyor. Bundan dolayı ümitsizliğe kapılmamak lazım. Ama ağlayabilmek için de gayret etmek lazım. Kalp katılığı nafile ibadetlerin terkinden doğar. Kalp yumuşaması nafile ibadet ve sadakaların artırılmasıyla temin edilir. Bir de Allah dostlarının sohbetine iştirak ile kalp yumuşar. Bunun için biz ağlayamamaktan şikayet etme yerine nafile ibadetlere yönelip, nafile sadakaları artırarak ve Allah dostlarının sohbetlerine devam ederek kalbi yumuşatmanın yoluna bakmamız lazım. Gözyaşı deyince zaman zaman bize soru gelir. Hocam namazda duygulanıp da gözümden yaş geliyor, namazımı bozar mı? Hani dışarıya bir şey çıkıyor. Efendim, namazda gerek Allah korkusundan, gerek Allah sevgisinden dolayı, gerek okuduğu ayetlerin manasını düşündüğünden dolayı, gerek Beytullah Ravza-i Mutahhara'yı düşünerek bir kişinin gözünden yaş gelmesi onun namazına zarar vermez. Namazda hangi gözyaşı abdesti ve namazı bozar? Hastalıktan dolayı gelen bir korku, ümit vesaire manevi duygu değil de gözdeki bir hastalıktan dolayı yaş dışarıya çıkar ve akarsa işte o zaman abdesti de namazı da bozulur. Efendim, Allah rızası için iki damla gözyaşı dökebilseydik, onun verdiği huzuru daha iyi anlayacak, ya bu ne büyük nimetmiş diyecektik. Bu ancak tatbikatla, uygulamakla bilinebilir. Ya bak, Allah rızası için bir ağlayabilirsen ne kadar rahatlayacaksın. Acaba rahatlar mıyım, rahatlamaz mıyım? Bu uygulanmadan bilinecek bir şey değildir. Ve suni, yapmacık bir ağlamakla da elde edilecek bir şey değildir. Ağlayabilmek için mazlumun gözyaşını da seyretmek ve ondan duygulanmak gerekiyor. Biz şimdi göre göre duygularımızı da kaybeder hale geldik. Bugünün tabiriyle kanıksamaya başladık. Burnumuzun egzoz kokusuna alıştığı gibi zalimin zulmü ve mazlumun gözyaşından da etkilenmez duruma doğru gidiyoruz. Bir damlanın içerisinde eğer ağlayabilseydik Allah korkusundan ve muhabbetinden, kaç tane ummanın yanıp tutuştuğunu görecektik. O damlalar deryaya karışınca adı damla olmaktan çıkar, derya olur, deniz olur, umman olur. Ya Rab, seni hakkıyla alimler bize tanıtsaydı, biz de alimleri dinleseydik, onlar bizi gözyaşına davet edecek, biz de zalimin karşısında ağlamak mecburiyetinde kalmayacaktık. Hani Üstad Necip Fazıl'ın Efendimiz'e hitabı var ya, senin beni inandırdığın, beni de sana inandıran Allah'a hamdolsun. Senin bana inandırdığın, sen Rabbimi bana tanıttın, ben senin bilgini verdiğin bilgilerle Allah'ımı tanıdım. Tamam da Allah var ama peygamber yok deseydim, peygamberi tanımıyorum deseydim yine kafir olacaktım. Allah da çok şükür ki beni sana inandırdı. Senin son Resul olduğunu, Allah'ın peygamberi olduğunu kabul ettim. Ne büyük nimet, bu nimet de Allah'tandır diye senin bana inandırdığın, beni de sana inandıran Allah'a hamdolsun. Ben deniz bu nakli niye yaptım? Alimler bize Rabbimizi tanıtsa, biz de alimleri saygı ve hürmetle karşılasaydık ve onların tanıtmasıyla da gözümüzden yaşlar gelseydi, zalimin karşısında gözyaşı dökmek mecburiyetinde kalmayacaktık. Allah Resulü'nün şefaatine nasıl nail olabileceğimizi, Havz-ı Kevser etrafında onunla buluşmanın ne olduğunu alimler bize anlatsaydı, biz de alimlerin anlattıklarını uygulasaydık, zalimler karşısında ağlamak mecburiyetinde kalmayacaktık. Alimlere peygamber varisi diye boşuna söylenmedi. El-ulema'u varasatü'l-enbiya. Madem peygamberlerin varislerisiniz, öyleyse görevinizi yerine getirin diye alimlere, bilenlere seslenmek hakkımız olduğu gibi, ey bilmeyenler, sizde alim hatası, hoca hatası bulmaktan zevk alma yerine onları can kulağıyla dinleyin ve onların verdiği bilgileri uygulayın ve hep beraber zalimler karşısında ağlamaktan kurtulalım. Efendim buyurulmuş, ahir zamanda köşelerine çekilip çok yavaş sesle sohbet edecek zevat ortaya çıkacak. Onları bulun, kulağınızı dudaklarına kilitleyin, ne söyleyeceklerine dikkat edin, can kulağıyla dinleyin ve onları uygulayın. Hani bazıları bas bas bağırır, gelin ben size anlatacağım işte falan yere toplanın, ben size bir şeyler öğreteceğim. Onların sohbetinden pek bir şey çıkmaz. Köşesine çekilip sessiz, sakin, halisane birkaç cümle söyler, insanın hayatı değişir. Onun için halisane olanları bulup dinleyelim. Dinlediklerimizi uygulayalım. O zaman bayramımız bayram olur, zalimin karşısında ağlamaktan kurtuluruz, alimlerin sohbetleriyle gözyaşı hakkımızı yerine getirmiş oluruz. O zaman küffara karşı soylu bir kıyam ile ayağa kalkarız. O gün bizi zalimler ağlatamaz olur. Soysuz zalimler bize zarar veremez olur. Öyleyse gelin, zalimler ağlatmış, dönelim, alimlerin sözünü dinleyelim de, hiç olmazsa bundan sonra alimler ağlatsın, zalimler ağlatmasın diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Cumanız mübarek olsun efendim.